Afrikalı Leo, Amin Malov. 5. kaset, 2. yüz, sayfa 185. Ona 200 dinar değerinde türlü armağanlar verdim ve en küçük ayrıntılarını bile unutmadan yolculuğumu anlattım, bana verilenleri gösterdim. En az 15 bin dinar ettiklerini söyledi, en küçük kıskançlık izi taşımayan bir sesle "Bu kadarını biriktirebilmek için ben 15 yıl çalıştım," dedi. Bütün dünyanın avucumda olduğu duygusuna kapıldım. Hiçbir şeye ve hiç kimseye gereksinimim yoktu. Artık yürümüyor, uçuyordum. Cenovalı yanından ayrılırken azdan öne doğru eğilerek elimi uzun uzun sıktı. Bense başımı kaldırarak burnum havada dimdik durdum. Yaşlı adam elimi avucunda epey ve sıkı sıkı tuttu. Doğrulmadan gözlerimin içine dik dik baktı. "Talih sana güldü genç dostum. Sanki oğlummuşsun gibi senin adına mutlu oldum. Fakat kendi kendine göz kulak ol. Çünkü varsıllık ve güç sağduyunun düşmanıdır. Bir buğday tarlasında kimi başakların dik durduğunu, kimilerinde boyun büktüğünü görmüyor musun? Dik duranların içi boştur. Öyleyse seni bana getiren ve böylece Tanrı'nın yardımıyla sana varsıllık yollarını açan alçak gönüllülüğü elden bırakma." O yıl Kastilyalılar mağribe çok büyük ve çok başarılı bir saldırıda bulundular. İki önemli kıyı kentinden biri olan Oran Muharrem ayında, Vicaye ise Ramazan ayında Kastilyalıların eline geçti. Trablus ve Berberistan ise bir yıl sonra düşecekti. Bu kentlerden hiçbirini Müslümanlar geri alamadılar. İki Saray Yılı, Hicri 916, 10 Nisan 1510, 30 Mart 1511. Yanaklarına iki gül kondurdum, dudaklarında açan bir gülücük yaptım. Beni geriye itme, yasamız açık. Her erkeğin ektiğini toplama hakkı da vardır. Bunlar o zamanlar benim şarabıma ve köle kızlarıma hayran, parama açgözlü, her yemekte ya da her kervanın dönüşünde verilen şölende ya da dostların, akrabaların, bana bağlı çalışanların, tüccarların, evime uğrayan ulemanın, sarayımın yapımıyla görevlendirdiğim mimarlarla mühendislerin, çevremde toplandığı her fırsatta konuklarımı ve hepsinden çok da beni öven dizeler söylemeye can atan Ozan'ın benim için yazdığı birkaç dize. Tavsiye yapmış olduğum yolculuktan sonra varsıllığım birçok katına çıktı. Adamlarım Badis'ten Sicilmase'ye, Tlemcen'den Marakeş'e kadar Afrika'nın her yanında dolaşıyor, hurma, çivit, kına, yağ ve her türlü kumaş satıyorlardı. Ben ancak çok büyük kervanlara katılıyordum. Yolculuğa çıkmadığım zamanlarda işlerimi evimde divandan yönetiyor ya da elimde baston, kızımın doğumundan sonra efendisi olduğum ve gün geçtikçe büyüyen varsıllığıma baktıkça gözüme daha küçük, daha sıkıntılı, daha değersiz görünen dayımın evinden uzak olmayan bir tepede yaptırmakta olduğum sarayıma bakmaya gidiyordum. Benzeri bulunmayacak bir saray olmasını istiyordum. O nedenle en iyilerini seçtiğim ustalarla boyuna konuşuyor, parayı hiç üşenmeden her şeyin en iyisini kullanmalarını söylüyordum. Her geçen gün kusursuzluğa biraz daha yaklaşan sarayımda yaşayacağım günleri sabırsızlıkla bekliyordum. Tavanlar tahta oyma, kemerler mozaik kaplı, çeşmeler kara mermerden olacaktı. Harcamaları düşünmüyordum bile. Herhangi bir meblağ karşısında ikileme düştüğümü görse, yanımdan hiç ayrılmayan Ozan'ım hemen şöyle diyordu: "Yaş 20 olursa akıllıca davranmamak akıllılıktır." Sözleri benim için altın değerindeydi. Sarayın yapımına başlandığı gün yaşamımın en olağanüstü günlerinden biriydi. Sabahleyin gün doğarken yanımdakilerle yapının temelinin dört köşesine tılsımlarla, kızımın saçından dikkatle kesilmiş tutamlar gömmeye gittik. Her nasılsa kör inançlara ve büyüye kendimi kaptırmıştım ve bu davranışlarıma ilk şaşıran kişi de yine bendim. Belki de varsıl ve güçlü insanların yazgısıydı bu. Varsıllıklarını kazanmakta yetenekten çok talihin etkili olduğunu görürlerse, talihe metresleriymiş gibi bakıp ona tıpkı totemmiş gibi saygı gösterirler. Halinin evinde bütün gece Endülüslü bir müzik topluluğunun şarkıları çınladı. Yer dansçıların ve o gece için özel olarak alınmış köle kızların ayakları altında titredi. Hiba'nın dans etmesini yasakladım çünkü Timbuktu'dan beri insanları rahatlatan güzelliklerini sergilemesi düşüncesine bile katlanamıyordum. Onu yanımdaki en yumuşak yastıklardan birine oturttum. Kolumu da ona doladım. Fatma tam doğasına yakışanı yaptı. Erkenden odasına çekildi. Hiba'yı aylardan beri ilk kez mutlu ve tasasız gördüğüm için ben de mutluydum. Kızımın doğumundan beri kendisini küçük düşmüş gibi duyumsuyordu. Bir akşam odasına girdiğimde gözündeki bir damla yaşı başörtüsünün ucuyla silmekte olduğunu görmüştüm. Parmaklarımı saçlarının arasına daldırmış, hafifçe kulağını okşarken beni kararlı bir incelikle geriye doğru itti ve hiç alışık olmadığım üzgün bir sesle ''Benim ülkemde bir kadın eğer kısırsa, kocasının onu boşamasını ya da bırakmasını beklemez, kendisi uzaklaşır. Unutulmak için gözlerden uzak bir köşe bulur.'' dedi. Kendisinin neşeli konuşmasını yansılayarak bir dahaki Ramazan'a ''Bana bir erkek çocuk doğurmayacağını nereden biliyorsun?'' diye sordum. Gülümsedi. ''Daha ergenlik çağına gelmeden bizim boyun falcısı hiçbir zaman gebe kalamayacağımı söylemişti. Ona inanmamıştım ama 5 yıldır seninle birlikteyim ve senin bir başkasından çocuğun var. Ne söyleyeceğimi bilemediğim için onu kendime çektim. O ise yüzü acıdan kasılmış olarak kendini kollarımdan kurtardı. ''Beni özgür bırakacak mısın? Bence sen benim sevgilimsin, kölem değilsin ama senin hep bana ait olmanı istiyorum.'' Bileklerini sıkı sıkı tuttum, avuçlarını öptüm. Timbuktu'da geçirdiğimiz geceyi, daha sonra birlikte olduğumuz bütün geceleri ve birbirimizden hiç ayrılmamak için verdiğimiz sözleri unuttun mu? Açık pencereden giren hafif ve serin rüzgar, bronz mumluktaki mumu söndürdü. İyice karanlıktı. Hiba'nın gözlerini göremiyordum. Sesi çölden gelen acı yüklü bir ses gibiydi ve çok uzaktı. Sevgililer sık sık el ele tutuşurlar ve gelecekteki mutluluklarını düşlerler. Fakat elleri birbirine kenetlenmiş ve düşleri de bir tek olursa mutlulukları hiç mi hiç daha büyük olamaz. Hep aynı kalır. O gece yavaş yavaş bana kollarını açtı. Üzüntüden mi, görev duygusuyla mı, anıların etkisiyle mi bilmiyorum. Fakat o günden sonra bir üzünç buğusu gözlerinden hiç eksik olmadı. O nedenle eğlence gecesi yeniden güldüğünü ve Endülüslü müzikçilerin müziğini dinlerken el çırptığını görmek beni çok sevindirdi. Yemeğin ortasında Ozan'ım ayağa kalktı, onuruma yazmış olduğu şiirleri ezberden okudu. Daha ilk beyitten sonra sarayım Elhamra, bahçesi de cennet oldu. Dilerim sarayın bittiği gün o cennete, omuzlarında sana varis olacak oğlunla girersin. Ona dolanmış olan kolumla Hiba'nın titrediğini duyumsadım. Kulağıma, ''Tanrım, o varisi sana verebilmeyi ne çok isterdim.'' diye fısıldadı, içini çekti. Ozan Hiba'yı duymuşçasına ona acıyarak ve istekle baktı, dizelerini keserek doğaçlamadan 2 dize söyledi. ''Aşk, bir kuyunun kıyısında susuzluktur. Aşk çiçektir, meyve değil.'' Hemen kesemi alıp Ozan'a doğru fırlattım. Sanıyorum içindeki para 50 dinardan çoktu. Fakat Hiba'nın yüzüne yayılan gülümsemeye paha biçilemezdi. Geceyi o gülümsemenin meyvelerini toplamakla geçirdim. Bu şölenden 6 ay sonra saray muhafızlarından biri, sultanın hemen o gün öğle uykusundan sonra beni görmek istediği haberini getirdi. Uygun giysiler giydim, şaşırmış fakat en küçük bir tedirginlik duymadan sarayın yolunu tuttum. Sultan beni bir övgüler seliyle karşıladı, çevresindekiler yüzlerini ekşiterek, bir yandan da yaltaklanarak onu yansıladılar. Timbuktu'ya yaptığım ilk yolculuğu ve Tafsa'dan ona, pastan bütün bir yıl toplayamadığı kadar altın sağladığımı anımsadım. Dayıma, atalarıma ve Granada'ya övgüler yağdırdıktan sonra, çevresindekilere benim varsıldığımı, pasın en iyi ve ünlü medresesinde yetiştiğimi ve bilgimin çok geniş olduğunu anlattı. ''Topal Ahmet'i medreseden tanırsın değil mi?'' diye sordu. ''Evet efendimiz.'' ''Duyduğuma göre en iyi arkadaşlarından biriymişsin. Saygıyla ve dikkatle dinlediği tek kişi de senmişsin.'' Birden bu beklenmedik çağrının ve sıralanan övgülerin nedenini anladım. Ahmet son zamanlarda önem kazanmaya başlamıştı. Pasta ve Marakeş'te birçok öğrenci silaha sarılıp yavaş yavaş bütün Atlantik kıyılarına yayılan ve korku salan Portekiz işgaline karşı onun yanında savaşmak için evlerinden ayrılmışlardı. Topal, ülkeyi bir baştan bir başa dolaşıyor, sultanın tutumunu eleştiriyordu. Bu nedenle sultan tedirgindi. Bu tehlikeli düşmanla bir anlaşmaya varmak istiyordu, niyeti beni arabulucu yapmaktı. Gönlümde gömülü duran eski bir hesabı ortaya dökmeye karar verdim. Şerif Ahmet, ikimiz de medresede okurken sık sık bize gelirdi. Kız kardeşim, Tanrı ona dirlik versin, Cüzzamlılar mahallesindeyken Topal Ahmet bana gerçek bir kardeş gibi davrandı. Sultan utancını gizlemek için boğazını temizledi. O talihsiz kadına ne oldu? Çok değerli bir genç adam onunla evlendi ve sanki katilmişler gibi bize nereye gittiğini söylemeden onu kaçırdı. Onlar için bir güvenlik belgesi ister misin? Bağışlandıklarını kanıtlayan bir belge. Yazıcı bir tane hazırlasın. İyiliğinizin sınırı yok efendim. Tanrım ömrünüzü uzun etsin. Bu içi boş, kalıp sözleri söylemek zorundaydım. İşin arkasını bırakmak niyetinde değildim. Sultanın kulağına doğru eğildim. Dostum Şerif Ahmet, Zerval'in haksız hıncının kurbanı olan acınası kardeşimin başına gelenlerle çok ilgilenmişti dedim. O olayda bu adamın parmağı olduğunu duymuştum. Sultanın olayın ayrıntılarını bilmesi beni şaşırttı. Benden yana kalmasını sağlamak amacıyla ona niye zamanında gerekeni yapmadığını sormaktan kaçındım. Alçak sesle sözümü sürdürdüm. Ahmet'in gözünde Zerval'i, Fas halkının ahlakını bozan aşağılık bir adam, kötülüğün simgesi. Dahası yaptığı uzun konuşmalarda bu adamın adını belirttiğini duydum. Topal'dan yana olduğumu sanmaması için Tanrı ona doğru yolu göstersin diye ekledim. Sultan biraz kendi kendine düşündü, ikilemdeydi. Sonra bir şey demeden sarığını düzeltti, tahtından biraz daha dikleşti. Ahmet'i görmeye gitmeni istiyorum dedi. Dinlediğimi göstermek için başımı biraz eğdim. Onu biraz yatıştırmaya çalış. Benim için, hanedan için ve Fas için daha iyi duygular beslemeli. Tanrı Fas'ı inançsızlardan ve tutkulardan korusun. Şerife, Portekizlilere karşı savaşması için asker ve silah yardımı yapmaya hazırım. Eğer sultanlığımı savunmak için, ki savunma gücümüz son yıllarda zayıflamış durumda, savaşmak zorunda kalırsam çevremde barış olmalı. Tanca Portekizlilerin eline geçti. Arzila ve Ceuta da öyle. Laraş, Rabat, Şela ve Sale kuşatmada. Anfa yakılıp yıkılmış. Anfalıların her biri bir yere dağılmış. Kuzeyde ise İspanyollar kıyı kentlerini birer birer ele geçirmekte. Beni kendine doğru çekti ve sesini alçalttı. Mahiyetindekiler kulak kesildilerse de kendilerini geriye çektiler. Birkaç aya kadar ordumu bir kez daha Tanca ile Arzila'ya göndereceğim. Bu kez Ulu Tanrı bana zafer bağışlar inşallah. Ahmet'in benimle bağlaşık olmasını istiyorum. Halkı Müslüman sultanlara karşı kışkırtacağına benimle aynı zamanda Portekizlilere saldırmalı. Çünkü her ikimiz de bu kutsal savaşın savaşçılarıyız. Bu görev için sana güvenebilir miyim? Elimden geleni yapacağım. Çünkü benim için Müslüman birliği her şeyden daha önemli. Uygun gördüğünüz zaman Sus'a gidip Ahmet'i görür ve onu yumuşatmak için elimden geleni yaparım. Sultan hoşnutluğunu göstermek için omzuma vurdu ve saray yazıcısına saltanat mührünü getirmesi için buyruk verdi. Hemen bu gece Zerven'in evine haberci gönderecek ve en az 2 yıllığına kendimizden gitmesini bildireceksiniz. Hacca gidecek, dönüşte de bir süre doğduğu köyde kalacak. Saraylılar büyük bir dikkatle dinliyordu. Birkaç saat içinde haber ağızdan ağza yayıldı. Kimse sürgüne gönderilen Zerval'e ne selam veriyor ne de onu görmeye gidiyordu. Çok sürmeden evine giden yolu otlar bürüdü. İleride ailemizde yeni mutsuzluklara neden olacağını bilmeden öcümün tadına varıyordum. Sultan, yolculuğun parasal yönünü konuşmamız için ertesi gün yine saraya gitmemi buyurdu. O günden sonra her gün saraya çağrıldım. Sultan benimle saray görevlilerinin yanında konuştu, övgü dolu sözler söyledi, öyle ki saray ileri gelenlerinde kıskançlık belirtileri görmeye başladım. Bu kıskançlıkları hiç umursamıyordum. İlkbaharda Sus'a doğru yola çıkacaktım. Kervanı düzenlemekteydim. Her şeyin ötesinde sarayımı düşünüyordum. Sarayım gün geçtikçe kafamda daha da büyüyor, görkemli oluyor fakat yerden aynı oranda hızlı yükselmiyordu. O yıl hava çok yağmurlu ve soğuktu. O nedenle düşlerimi süsleyen sarayımın bulunduğu yer gerçekte bir çamur gölü görünümündeydi. Topal Şerif Yılı, Hicri 917, 31 Mart 1511, 18 Mart 1512. O yıl daha önce tasarlandığı gibi Fas Sultanı ve Topal Şerif Portekizlilere iki ayrı yönden saldırdılar. Fas Sultanı Tanca'yı geri almayı, Topal ise Akadir'i kurtarmayı amaçlıyordu. Her ikisi de onurlarına yazılan şiirlerde hiç sözü edilmeyen büyük kayıplar vermişlerdi. Bütün tasarılarımı çarpışmalar sırasında orada olacak, geceleri de izlenimlerimi yazacak biçimde yapmıştım. Yıllar sonra Roma'dayken bu yazıları okuduğumda çarpışmalara değin tek satır yazmamış olduğumu görünce çok şaşırdım. Dikkatimi çeken tek şey şehzadelerin ve yanlarındakilerin saldırılar sırasındaki tutumlarıydı. Ayrıca beni aralarına aldıkları için her şeyi yakından izlediğim göz önünde tutulursa yanılgıların da en aza indiği söylenebilir. O günlerde yazdıklarımı şöyle özetleyebilirim. 917 Rebiülevvel ayının sondan bir önceki günü Hristiyan takviminde 1511 yılının 16 Haziran Çarşamba gününe denk geliyordu. Tanca önlerinde şehit düşen 300 askerin cesetleri toplandı. Bu görünüm yüreğimi parça parça etti. Sultanın çadırına gittim. Saltanat mührünü taşıyan vezirle konuşmaktaydı. Beni görünce yanına çağırdı. Vezirimizin bugün olanlara ilişkin görüşlerini dinle dedi. Vezir benim için ikinci kez anlattı. Efendimiz, bugün olanlar o denli kötü değil. Portekizleri bizden öc almaya itekleyecek ölçüde bozguna uğratmadan tüm Müslümanlara kutsal bir savaşa nasıl bir coşkuyla katılabileceğimizi gösterdik. Önce sanki bu düşüncesine katılmıyormuşum gibi başımı salladım. Sonra ölülerin sayısının yüzleri bulduğu doğru mu diye sordum. Sorumda biraz direngenlik, biraz da alay sezen vezir bana yanıt vermedi. Yanıt veren sultan oldu. Ölenlerin çok azı atlı, ötekiler yaya askerler ve sultanlığımda yüzlercesi, binlercesi bulunan dilenciler, ayak takımı ve hiçbir işe yaramayan gereksiz adamlar. Hepsini silahlandırmam zaten olanaksız. Sesinin tınısı umursamazlıkla neşelilik arasında gidip geliyordu. Bahaneler uydurup izin istedim ve çadırdan çıktım. Dışarıda bir meşalenin ışığında bir öbek askerin yeni getirilmiş bir cesedin çevresine toplanmış olduğunu gördüm. Kızıl sakallı yaşlı bir asker çadırdan çıktığımı görünce yanıma geldi. Sultanı ölenler için ağlamamasını söyle. Çünkü onlar yargı günü ödüllendirileceklerdir dedi. Gözyaşları aktı, sesi boğuldu. Büyük oğlum az önce öldü. Efendimiz buyurduğu zaman ben de onu cennette bulmaya gideceğim. Kolumun yeniden umutsuzca yakaladı ve bu davranışıyla dudaklarından dökülenden çok değişik olan bir öykü anlattı. Bir muhafız askeri geldi, sultanın danışmanını tedirgin etmemesi için onu uyardı. Yaşlı adam homurdanarak uzaklaştı, ben de çadırıma döndüm. Birkaç gün sonra Ahmet'le bir daha görüşmek için Sus'a gittim. Yılın başında sultanın barış isteğini ona ulaştırmak için bir kez görüşmüştük. Bu kez Sultan Ahmet'e Tanrı'nın yardımıyla Portekizlilerin bizden daha çok kaybı olduğu haberini ulaştırmamı istiyordu. Sus'a vardığım zaman Topal Agadir'i yeni kuşatmıştı, adamları çok coşkuluydu. Birçoğu mağribin değişik yerlerinden gelen ve tıpkı gizemli bir sevgili ararcasına şehitliğe özlem duyan öğrencilerdi. 3 gün geçmiş olmasına karşın savaş bütün gücüyle sürüyordu. Savaşanların yürekleri kan, hınç ve özveriyle alev alevdi. Ahmet birden herkesi şaşırtan bir buyruk verdi, kuşatma kaldırılıyordu. Bu buyruğu onaylamayıp eleştiren genç bir Oranlı'nın kafası anında uçuruluverdi. Topal'ın bu denli çabuk pes ettiğini ve kuşatmayı kaldırdığını görmek beni çok şaşırtmıştı. Bunu ona sorduğumda omuzlarını kaldırdı ve "Eğer sultanlarla bir arada olmayı bırakıp siyasete karışmak istersen, olayların görünüşüne aldanmamayı öğrenmelisin," dedi. Sinirli kahkahası bana medrese günlerimizdeki uzun konuşmalarımızı anımsattı. Çadırda yalnız kaldığımız zaman beni şaşırtan tutumuna ilişkin soruyu açık açık sordum. Şöyle açıkladı. "Bu yöre halkı, Agadir'i ve çevresindeki ovaları ellerinde bulunduran Portekizlilerden kurtulmak istiyorlar. Halk tarlalarında çalışamıyor bile. Fas Sultanı uzakta. Marrakeş Sultanı ise ancak haftada bir kez sarayından çıkıyor, o da ava gitmek için. Her ikisi de savaşmak için beni seçmişlerdir. 500 atlıyla birkaç bin yaya askeri silahlandırmaya yetecek parayı toplayıp bana verdiler. Şimdi buna göre Agadir'i kuşatıp saldırmak benim görevim ama ben bunu istemiyorum. Bunu yaparsam adamlarımdan birçoğunu bu savaşta yitiririm. Dahası Portekiz saldırılarına karşı koymam için yıllarca buralarda kalmam gerekir. Bugün yapabileceğim daha iyi işler var. Düşmana karşı savaşabilmek için kılıcımla ya da bahaneler uydurarak mağribi harekete geçirmeli, orada birliği sağlamalıyım. Yumruklarımı bütün gücümle sıkıp yanıt vermemem gerektiğini düşündüm. Fakat daha 20'li yaşlarımın başlarındaydım, kendimi tutamadım. Anlamaya çalışıyormuşum gibi tane tane konuştum. Öyleyse dedim, Portekizlere karşı savaşmak istiyorsun ama birliklerini onların önüne atmaktan kaçınıyorsun. Çağrına uyan bu adamlara Fas, Meknes ve Marakeş'i ele geçirmek için gereksinimin var. Benim iğneleyici konuşmamı hiç kesmeden dinledi, sonra omuzlarımdan tuttu. Allah aşkına Hasan, olanları anlayamamış gibisin. Bütün mağrip ateş püskürüyor, öfke dolu. Hanedanlar yok olacak, eyaletler silinip süpürülecek, kentler yerle bir edilecek. Bana bak, dikkatli bak, kollarıma, sarığıma dokun. Çünkü yarın beni göremeyecek, parmaklarını yüzümde gezdiremeyeceksin. Bu eyalette kafa uçuran tek kişi benim. Adımı duyunca köylüler de kentliler de titriyorlar. Çok yakında bütün ülke ben geçerken diz çökecek ve sen oğullarına Topal Şerif'in dostun olduğunu, evine gelip gittiğini, kız kardeşinin yazgısıyla çok yakından ilgilendiğini anlatacaksın. Bense bütün bunları hiç anımsamayacağım. Her ikimiz de titriyorduk. O sabırsız bir öfkeden, bense korkudan. Kendimi korkutulmuş gibi duyumsuyordum çünkü onu ünlü olmadığı günlerden tanıdığım için beni bir tür malı gibi görüyordu. Sevdiği, tepeden baktığı, istemediği, dahası tiksindiği bir insandım. Tıpkı varsıl olduğum gün yamalı beyaz cübbemin gözüme göründüğü gibi. Böylece bu adamdan uzaklaşmanın zamanı geldiğine karar verdim. Bundan böyle onunla iki eşit kişi gibi konuşmamız olanaksızdı. Kalsaydım onun egemenliğine girecek, öz saygımı yitirecektim. Bu yılın sonuna doğru ayrıntılarını çok sonraları öğrenebildiğim, fakat ailemdeki bireylerin yaşamlarını çok etkileyen bir olay oldu. Parça parça olayları birleştirerek çıkarabildiğim öyküyü, hiçbir ayrıntıyı unutmadan anlatmaya çalışacağım. Cinayetle cezayı birbirinden ayıran ince çizgiyi belirlemeyi Ulu Tanrı'ya bırakıyorum. Zervali Sultan'ın buyruğuna uyarak hac için Mekke'ye gitmiş, sonra da 2 yıllık sürgün cezasını tamamlamak için Rif dağlarında doğmuş olduğu köye Beni Zerval'a dönmüştü. Geçmişte onca soygun yaptığı yöreye dönerken korkuyordu. O nedenle belli başlı boyların başlarıyla bağlantı kurmuş, keseler dolusu para dağıtmış, yolculuğu süresince kendisini korumaları için 40 silahlı adam tutmuştu. Ayrıca yanında Fas kralının yoksul ve alkolik yeğenini de taşıyordu. Böylece dağlarda halk onun daha saraya yakın olduğunu sanacaktı. Beni Zerval'a ulaşabilmek için kervanın Beni Velid'den geçmesi gerekiyordu. Orada iki çoban köyü arasında kayalık bir yolda yaşlı bir dilenci kadın beklemekteydi. Yoldan geçenlere bu kara ve pis yığından dilenmek için bir el uzanıyor, avuç açıyordu. Zerveli koşumlu bir at üstünde yanında başına şemsiye tutan bir köleyle yaklaştığı zaman dilenci kadın ona doğru birkaç adım attı ve zor işitilir bir sesle dualar mırıldanmaya başladı. Muhafızlardan biri dilenciye uzaklaşması için bağırdıysa da efendisi onu susturdu. Bir zamanlar soygunlar yaptığı bu topraklarda şimdi saygı uyandırmak istiyordu. Kesesinden birkaç altın aldı, herkesin görebileceği biçimde ellerini birleştirip yakalayabilmesi için dilenciye uzattı. Bir saniye içinde dilenci Zervali'yi bileğinden yakaladı ve şiddetle çekti. Zervali atından düştü, sağ ayağı üzengiye takılıp kalmış, gövdesi baş aşağı duruyor, sarığı yerde sürükleniyordu. Boğazına bir hançer dayanmıştı. Dilenci kılığındaki kadın erkek sesiyle adamlarına kıpırdamamalarını söyle dedi. Zervali söyleneni yaptı. Onlara ötedeki köye kadar gitmelerini söyle. Birkaç dakika sonra dağ yolunda yalnızca devinimsiz iki adam, sabırsız iki at ve eğri bir hançer kalmıştı. Adam Zervali'nin ayağa kalkmasına yardım etti. Onu yaya olarak yabanıl bir hayvanın avını çenesine sıkıştırıp sürüklediği gibi kayaların arasına doğru götürdü. Az sonra ikisi de gözden gitti. Ancak ondan sonra saldırgan, korkudan tir tir titreyen kurbanına kendini tanıttı. Gelinci Harun 3 yıldan beri onu kendilerinden bir parçaymış gibi koruyan Beni Velid dağlarında yaşıyordu. Onun bir haydut gibi davranmasına neden öc alma isteği miydi, yoksa düşmanının yakınlara yerleşince yine onun, Meryem'in ve iki oğlunun arkasına düşeceği korkusu muydu? Ne olursa olsun kullandığı yöntem öc almak isteyen birinin yöntemiydi. Harun kurbanını eve doğru sürükledi. Onları gören kız kardeşim Zervan'ın kendisinden daha çok korktu. Kocası ona ne bu tasarısından ne de eski nişanlısının Rif'e geleceğinden söz etmişti. Ayrıca da kendisi yaşlı adamı hiç görmemiş olduğu için olanlardan bir şey anlamıyordu. Harun, "Çocukları burada bırak ve beni izle," dedi. Harun avıyla birlikte yatak odasına girdi. Meryem arkalarından gelip kapı olarak kullandığı perdeyi çekti. "Bu kadına bak Zervali." Kız kardeşim bu adı duyunca ilendi. Yaşlı adam hançeri boğazında duyumsuyordu. Hiç ağzını açmadan belli belirsiz bir devinimle geri çekildi. "Soyun Meryem." Meryem kulaklarına inanamadan gözleri korku dolu gelinciye baktı. Harun bağırdı. "Soyunmanı söyleyen benim, kocan, dediğimi yap." Acınası kız önce dudaklarını ve yüzünü örten örtüyü açtı, sonra saçlarını. Zervali gözlerini kapatarak başını iyice eğdi. Bu kadının çıplak bedenini görürse başına gelecekleri biliyordu. "Ayağa kalk ve gözlerini aç." Harun'un sözlerini hançerin yukarı doğru hafifçe devinimi destekledi. Zervali doğruldu, gözlerini sıkı sıkı kapalı tutuyordu. Meryem bir eliyle giysilerini çıkarıyor, bir eliyle gözyaşlarını siliyordu. Harun bak diye bağırdı. Meryem'in giysisi yere düştü. "Bu bedene bak, hiçbir cüzzam lekesi görüyor musun? Yakına git de incele." Harun Zervali'yi bir öne Meryem'e doğru itiyor, bir geri çekiyor, şiddetle sarsıyordu. Sonunda yaşlı adam Meryem'in ayakları dibine çöke kaldı. Meryem, "Yeter artık Harun, yalvarırım yeter," diye bağırdı. Kız kardeşim korku ve tiksintiyle ayakları dibindeki adama baktı. Zervali'nin gözleri yarı açık ama devinimsizdi. Harun kuşkuyla ona yaklaştı, nabzına, göz kapaklarına baktı. Sonra hiçbir tedirginlik duymadan kalktı. Bu adam, kurbanları içinde en masum olanın ayakları dibinde köpek gibi ölmeyi hak etmişti, dedi. Harun gece basmadan Zervali'nin cesedini, giysilerini, ayakkabılarını ve takılarını çıkarmadan bir incir ağacının altına gömdü. Fırtına yılı, Hicri 918, 19 Mart 1512, 8 Mart 1513. O yıl eşim Fatma doğum yaparken öldü. Ölümüne 3 gün boyunca yaşarken onu hiç sevmemişim gibi çok ağladım. Erkek olan bebek de yaşamadı. Ölümün 40. gün törenlerinden az önce acele olarak saraya çağrıldım. Sultan, Portekizlilere karşı düzenlenen yaz seferinden yeni dönmüştü. Gerçekte pek çok tersliklere canı sıkılmasına karşın, onun ve saraylıların saraya adım attığım andan başlayarak beni umursamayan yüzlerle selamlamalarına çok şaşırdım. Sultanın kendisi bana düşmanca davranmadı ama sesi sıcaklıktan yoksundu ve anlamlıydı. 2 yıl önce enişten yük taşıyıcı Harun'un bağışlanmasını istemiştin. Biz de lütufta bulunduk. Fakat davranışlarını düzelteceği, gönül borcu duyacağı yerde pasa dönmedi, yasalardan kaçarak Rif'te yaşamayı yeğledi ve Zervali'den öç alacağı fırsatı gözledi. Fakat efendimiz, Harun'un öldürdüğüne ilişkin hiçbir kanıt yok, dağlar hayduttu. Başvezir, sultanınkinden de yüksek bir sesle sözümü kesti. Zervali'nin cesedi bulundu, kız kardeşinin ve kocasının o günlerde yaşadıkları evin yakınında gömülmüş olarak. Askerler kurbanı tanıdı, takıları alınmamış. Sıradan bir haydut böyle mi yapar? Şunu söylemeliyim ki, daha 4 ay önce Zervali'nin ortadan yok olduğu haberleri pasa gelir gelmez, en küçük bir bilgim olmamasına karşın Harun'un öç almış olabileceğini düşünmüştüm. Gelinciğin kinini sonuna dek sürdürebileceğini biliyordum ve neden Rif'in o bölgesinde yaşamayı seçtiğinin ayrımındaydım. O nedenle onun suçsuz olduğunu savunmak benim için çok kolay değildi. Bir yandan da onu savunmak zorundaydım çünkü kuşku uyandırabilecek en küçük davranışım onu mahkum edebilirdi. Efendimiz, adalet konusunda durumunu açıklamak olanağı bulunmayan bir adamı mahkum etmeyecek denli titizdirler. Özellikle yük taşıyıcılar loncasından çok saygı duyulan bir adamı. Sultan öfkelenmiş görünüyordu. Bundan böyle olay eniştenle değil, doğrudan doğruya seninle ilgilidir Hasan. Zervali'nin sürgün edilmesini isteyen sendin. Senin isteğine uyularak köyüne sürgüne gönderildi. Köyüne giderken öldürüldü. Ağır bir sorumluluk altındasın. O konuşurken sanki bir zindanın karanlığındaymışım gibi gözlerim karardı. Varsıllığıma el konulduğunu, taşınmaz mallarımın dağıtıldığını, ailemin aşağılandığını, hibamın bir köle pazarında satıldığını görür gibi oldum. Bacaklarım titremeye başladı, umarsızlığın neden olduğu soğuk ter. Zorlukla, bitkin bir durumda konuşmak için çaba gösterdim. Ne ile suçlanıyorum? Gözle görülür korkumun daha da saldırganlaştırdığı başvezir bir kez daha gürledi. Suçu ortaklık etmekten, Granadalı. Bir suçluyu bağışlatmaktan, kurbanını ölüme göndermekten, sultanın bağışlamasını kötüye kullanmaktan, efendimizin yüce gönüllülüğünü kötüye kullanmaktan. Toparlanmaya çalıştım. Zervali'nin hacdan döneceği zamanı ya da hangi yolu seçeceğini nasıl bilebilirdim? Harun'a gelince, 4 yıldır yüzünü görmedim, bağışlandığını haber vermek olanağını bile bulamadım. Gerçekte gelinceye haber üstüne haber göndermiştim fakat o direngenlikle yanıt vermemişti. Savunmam sultanı etkilemiş olmalı ki daha dostça bir sesle. Elbette ki sen suçlu değilsin Hasan, fakat olayların görünüşü senin için kuşkular uyandırıyor ve adalet, hiç değilse bu dünyada çoğunluğun gözünde ancak görünüşlerdedir. Ayrıca geçmişte sana görevler verdiğim zaman büyük bir bağlılıkla yerine getirdiğini unutamam. Sustu. Yüzünün anlamından yumuşamaya yatkın olduğunu, kafasındaki düşünceleri ölçüp tarttığını görebiliyordum. Konuşmaktan kaçındım. Başvezir sultana doğru eğilerek onu etkilemeye çalıştı besbelli, fakat sultan kesin bir devinimle onu susturdu, sonra bana döndü. Katilin yazgısını değil, kurbanınkini yükleneceksin Hasan dedi. Tıpkı Zervali gibi sürgüne gideceksin. 2 yıl boyunca bu saraya gelmeyecek, pasta ya da benim sınırlarım içindeki topraklarda yaşayamayacaksın. Recep ayının 20'sinden sonra bu topraklarda görünürsen buraya zincire vurularak getirileceksin. Son sözlerin sertliğine karşın rahat bir soluk aldığımı belli etmemeye çalıştım. Yok olmaktan ya da zindandan yakamı kurtarmıştım ya, 2 yıl sürecek yolculuk gözümü yıldıramazdı. Ayrıca da işlerimi yoluna koymam için 1 aylık bir süre tanınmıştı. Pastan ayrılışım gerçekten göz alıcıydı. Başım dik, brokardan yapılmış giysilerle gece değil fakat gün ortasında arkamda kervanım arı kovanı gibi işleyen sokaklardan geçerek sürgüne gitmek istiyordum. Kervanım yollarda bekleyen haydutların cesaretini kıracak gibiydi. Yalnızca kendi cebimden ödediğim paralarla tuttuğum ve silahlandırdığım 50 koruma görevlisinin eşliğinde, her türlü satılabilecek eşya ve 20 bin dinar yüklü 200 deveden oluşuyordu. Pas içinde 3 kez durdum. Bu İnaniye Medresesi'nin önünde, Endülüsüler Camisi'nde ve kale duvarları altında övgüler ve coşkulu alkışlar karşılığında gelip geçenleri altın yağmuruna tutmak için Çömlekçiler Çarşısı'nda. Böyle bir gösteri düzenlemekle kimi tehlikeleri göze alıyordum. Başvezirin kulağına fısıldanacak fitnece birkaç sözcük sultanın kulağına gidebilir ve sarayın verdiği cezayı hafife aldığım gerekçesiyle tutuklanabilirdim. Ama kendi saygınlığımın, ayrıca da babamın, annemin, kızımın ve tüm ailemin saygınlığının çiğnenmemesi ve ben sürgündeyken başları eğik yaşamamaları için bu tehlikeyi göze almak zorundaydım. Elbette onlara yıllarca yaşayabilmelerini sağlayacak, yiyecek, yeni giysiler alabilecek ve hizmetçiler tutmalarını yetecek kadar para bırakmıştım. Pastan 2 mil uzaklaştığımızda Sefru yolunda tehlikenin geçmiş olduğuna güvenerek Hiba'nın ipeklerle kaplı tahtirevanına yaklaştım. Kendimden çok hoşnut bir sesle, "Pasın tarihinde böylesine böbürlü ve parlak bir sürgün yaşanmamıştır," dedim. O ise kaygılıydı. İnsan yazgının buyruklarına karşı gelmemeli, yazgısını zorlamamalı dedi. Kimse zorlukları hafife almamalı. Hiç mi hiç etkilenmeden omuzlarımı kaldırdım. Seni ailene götüreceğime söz vermedin mi? 1 ay içinde orada olacaksın. Benimle Timbuktu'ya ya da Mısır'a gelmek istemezsin elbette. Yanıtı gelirsiz, acı yüklü bir inşallah oldu. 4 gün sonra Ekim ayı için hiç beklenmeyecek ölçüde soğuk bir havada kargalar geçidinden ilerlemekteydik. Geceleyin durduğumuzda adamlar çadırları Atlas'ın dondurucu soğuğundan korunuruz umuduyla fakat isteksizce iki tepe arasına kurdular. Çadırları çember biçiminde yerleştirmişlerdi. Ortada kumaştan yapılmış bir sarayı andıran, iç yüzüne çok güzel bir kaligrafiyle Kur'an'dan ayetler yazılmış benim çadırım vardı. Hiba ile ben orada uyuyacaktık. Onunla yalnız kalacağımız anı coşkuyla, sabırsızlıkla bekliyordum. Ne var ki karanlık bastığında güzel gözlem çadırda uyumamak için ayak diretti. Görünürde bir neden bulunmamasına karşın öylesine direndi ki onunla tartışamadım. Çadırlardan yarım mil ötede bir mağara bulmuştu. Oradan başka bir yerde uyumayacağını söylüyordu. Atlas dağlarında geceyi sırtlanlar, aslanlar, kaplanlar, dahası çevrede çok sayıda bulunduğu, dokunduğu zaman bile insanı kil gibi unufak edecek kadar zehirli olduğu söylenen ejderhalarla bir mağarada geçirmek. Hibayı bunlardan korkutmak olanaksızdı. O soğuk sonbahar gecesinde onu benim görkemli çadırımdan başka hiçbir şey korkutmuyordu. İsteğine boyun eğmek zorunda kaldım. Kendi korkularımı yenmeye çalışarak koruma görevlilerin yalvarmalarına ve saygısızca göz kırpmalarını umursamadan mağaraya doğru yürüyen Hiba'yı izledim. Hiba'nın birkaç yün battaniye, bir fener, bir keçi tulumu dolusu deve sütü ve bir hevenk hurmayı da yüklenip götürdüğünü görünce saygınlığımın zedelendiği duygusuna kapıldım. Barınağımızın derinlemesine bir mağaradan çok kayalar arasında bir çatlak oluşu, yabanıl bir hayvanın yaşamasına elverişli olmaması, tavana rahatlıkla dokunabilmek bana güven verdi. Gitgide daha olağan dışı davranmakta olan benim gözü yılmaz Hibam, taş toplayıp barınağımızın girişini kapatıp küçültüyor, toprağı dışarı atıyor, keçi tulumumuzla hurmaları donmaktan korumak için yünlü kumaşlarla sarıyor, bense tembel tembel oturuyordum. Onu neşelendirmeyi ya da kızdırmayı başaramadan zaman zaman alay ettim, zaman zaman azarladım. O ise hiç umursamadan karınca hamaratlığıyla çalışmasını sürdürdü. Sonunda sustum. Yorgunluktan değil, rüzgardan ötürü sustum. Rüzgar birkaç dakika içinde hızlandıkça hızlandı. Hızlandıkça hızlandı, öyle ki sağır edici bir fırtınaya dönüştü. Korkunç bir tipi başlamıştı. Tipi sarmallar yaparak mağaramızın içine kadar giriyordu. Hiba ise hiç tedirginlik duymadan oluşturduğu savunma düzenini gözden geçirmekteydi. Olağanüstü Hiba. Onu sevmemin nedeni bugünkü tutumu değildi. Haremimin kaprisli bir kucaklaşmadan ötekine zor elde edilir ve istenilir bir kadın olmayı başaran parlak mücevheri. Atlaslardaki fırtınada ise bambaşka bir kadın vardı karşımda. Benim tek evim onun gözleri, dudakları ve elleriydi. Oldum olası seni seviyorum demeye utanmışımdır. Fakat gönlüm sevmekten hiçbir zaman utanç duymamıştır. Fırtınaların ve durgun havaların yaratıcısı Ulu Tanrı'nın izniyle Hiba'yı seviyordum. İleride benim tek varsıllığım olacağını bilmeden seviyordum. Ona benim servetim, hayatım diyordum. Bunlar gerçekti, doğruydu çünkü onun direngenliği ve el atmasıyla Tanrı beni ölümden korudu. Rüzgar 2 gün 2 gece durmadan uğuldadı. Kar öylesine yükseldi ki mağaramızın girişini kapattı. 3. gün birkaç çoban karları temizlediler. Bizi kurtarmak için değil, yemeklerini yerken mağarada barınmak istediklerinden. Bizi gördüklerini hoşnut oldukları söylenemez. Davranışlarının korkunç nedenini az sonra öğrenecektim. Beklemedikleri bir fırtınaya yakalanan koruma görevlileri ve develer soğuktan donmuşlar, ölmüşlerdi. Yaklaşınca eşyaları çapulcuların yağmaladığını, cesetleri ve hayvan ölülerini de akbabaların yemiş olduğunu gördüm. Kervanımın durak yeri bir yıkıntıdan başka bir şey değildi. Adamlarımın ölümüyle, varsıllığımın yok olmasıyla sanki ilgili değilmişim gibi görünmeyi düşünecek kadar kendimdeydim. Çobanların çapulculuğa yabancı olmadıkları daha ilk bakışta ayırt edilebiliyordu. Belki de yaralıların işini onlar bitirmişlerdi. Hiba'nın ya da benim ağzımızdan kaçıracağımız tek sözcük bizi ölüme götürebilirdi. Bu adamlara duyduğum kini bastırmaya çalıştım. Ulu Tanrı'nın isteği buymuş dedim. Çobanlar dediğimi onayladı. Ekledim. Yeniden yola çıkmadan önce konukseverliğinizden yararlanabilir miyiz diye sordum. Göçerlerin ahlak anlayışlarını biliyordum. Bir kese para ya da bir binek hayvanı için inanç sahibi birini gözlerini kırpmadan öldürebilirlerdi. Fakat konuksever yanlarına azıcık dokunmanız onları çok iyi birer ev sahibine dönüştürebilirdi. Bir atasözü ellerinden her zaman bir hançer bulunduğunu söyler, ya boğazınızı ya da onurunuza bir koyun kesmek için. 2 altın dinar, 5 gümüş dirhem. Elimde kalan paraları birçok kez saydım, avcumda salladım ve tarttım. O büyük varsıllığımdan elimde kalan yalnızca bunlar. Sahra'yı geçmek, Nil kıyısına ulaşıp yaşamı yeniden başlamak için elimdeki para yalnızca bu. 2 altın dinar ve 5 gümüş dirhem diye bağırdım bir kez daha. Ne bir binek hayvanım var, ne de yolculuktan ötürü kirlenmiş olan üstündekileri değiştirebileceğim giysim. Ya ben? Ben senin değil miyim? 50 altın ediyorumdur, belki de daha çok. Bu sözleri söylerken gözünü öyle kırptı ki söyledikleri köle sözleri değildi artık. Hiba, önümüzde Dara Irmağı'nın iki yakasında uzanan, doğduğu köyün gerisindeki çivitekili topraklara oraların efendisiymiş gibi bir havayla bakıyordu. Kimi köylüler bize doğru koşuyordu. Arkalarından kara derili, yüz çizgileri yumuşak, ak sakallı biri geldi. Boyun başıymış. Aradan 10 yıl geçmiş olmasına karşın Hiba'yı tanıdı, onu büyük bir sıcaklıkla ve coşkuyla kucakladı. Benimle Arapça konuştu, yoksul evinde beni konuk etmekten onur duyacağını söyledi. Hiba onu amcası, beni de bulunduğumuz koşullarda hiç de öyle olmamasına karşın efendisi olarak tanıttı. Yapayalnız, yoksul ve onun boyunun insanları arasında değil miydim? Onun artık köle olmadığını anlatmaya çalışıyordum ki, kaşlarını çatıp beni susturdu. Böylece sustum ve kendimi çok şaşırtıcı bir yandan da çok hoş bir ortamda buldum. Birlikte amcasının evine gittik. Uzun, alçak tavanlı bir odada yün kilimler üstünde oturmaktaydım. Çevremizdeki boyun yaşlıları vardı. Yaklaşık 20 kişiydiler. Hiçbirinin yüzünde böylesine bir buluşmayı kutlamaktan duyulacağı varsayılan sevinç belirtisi yoktu. Hiba konuşmaya başladı. Beni Fas'ın ileri gelenlerinden, hukuk ve yazını çok iyi bilen, çok önemli biri olarak tanıttı. Kendisini bana Buarzazat Bey'in armağan ettiğini belirtti ve bütün varsıllığımı silip süpüren kar fırtınasını anlattı. Sonra da şöyle dedi. Beni oralardan geçen bir tüccara satabilecekken köyüme geri getirdi. Ona yaptığına yerinmeyeceğine and içtim. Yukarıdan bakan bir öfkeyle, ''Sen Abdullah beni geri almak için ne ödeyeceksin?'' diye sordu. Abdullah şaşaladı. ''Senin değerinin ödeyebileceğimin ötesinde'' dedi ve ekledi. ''10 dinar verebilirim.'' Hiba gözlerini ikinci kurbanını seçmek için oradakilerin üstünde gezdirdi. ''Ya sen Ahmet?'' Adı Ahmet olan kişi yanıt vermeden önce Abdullah'ı ayıplayan gözlerle baktı, sonra 30 dinar dedi. Boyun onurunu temizlemek için 30 dinar. Herkesin de verilen parayı artırmak için aileler ve boylar arası kıskançlığı ve kavgaları körükleyerek böylece sürdürdü. Söylenen paraları kafamda topluyordum. Dinarlarım 12, 42, 92 çoğalıyordu. En son kişi Hiba'nın amcası olan boy başkanıydı. Boyun başı olarak onun herkesten çok para vermesi gerekiyordu. Orada toplanmış olanlara böbürle baktı ve 200 dinar diye bağırdı. Gözlerime inanamıyordum. O gece Hiba, amcasının geceyi geçirmem için gösterdiği odaya 1800 dinardan çok parayla birlikte beni görmeye geldi. Seni bu denli güzel yaratan Tanrı aşkına Hiba, olanları bana açıkla. Bu oyunun anlamı ne? Bu köyün insanlarında nasıl bu denli çok para bulunabilir? Dahası niye bana para veriyorlar? Beni geri almak için. Metelik vermeden de seni geri alabilirler de, bunu sen de biliyorsun. Ayrıca geçmişteki kusurlarının bedelini ödeyip kendilerini bağışlatmak için. Hiçbir şey anlamıyordum, bunu görünce açıkladı. Boyumuz kuşaklar boyu Sahra'nın batısında göçer olarak yaşardı. Ta ki büyük babam kazanç sağlamanın çekiciliğine kapılıp da çivit yetiştirip satmaya başlayana değin. O zamandan beri bu köy halkı gereksinimleri için harcadıkları paradan daha çoğunu kazanmakta. Buradaki her kulübenin altında pastaki en güzel evdekinden daha çok altın gömülüdür. Fakat halkım yerleşik yaşamı seçtiğinden beri savaş becerilerini yitirmişlerdir. Bir gün, daha yeni ergen olduğum bir gün, yanıma oturup bana yaslandı. Genç, yaşlı, kadın, erkek, büyük bir kalabalık buradan bir gün uzaktaki bir velinin türbesini ziyarete gidiyordu. Birden o arıza zat beyinin üstümüze gönderdiği atlılarla karşılaştık. 4 kişiydiler, biz de yaklaşık 50 kişiydik. Aramızda 20 silahlı erkek vardı. Ama hiçbiri silahını kullanmayı düşünmedi. Her biri bir yana kaçtı, böylece 4 atlının her biri istediği kızı alıp götürdü. Tanık olduğun olağan dışı törende yaşlılar kendilerini ve oğullarını utançtan kurtarmak için borçlarını ödediler yalnızca. Başını omzuma dayadı. Bu parayı hiç kimse benim sevgili efendim kadar hak edemez. Utanç ya da çekingenlik duygusuna kapılmana hiç gerek yok. Böyle diyerek dudaklarını benimkilere yaklaştırdı. Yüreğim çarpıyordu. Amcasının bulunduğu odayla benimkini ayıran ince perdeye kaygıyla baktım. Hiba, en küçük bir çekingenlik duymadan giysilerini çıkarıp abonoz renkli vücudunun kıvrımlarını bakışlarıma ve okşayışlarıma sundu. Şimdiye değin kölendim. Bugün beni özgür bir kadın olarak alıyorsun. Son kez, diye fısıldadı. 5. Kaset 2. Yüzün Sonu.